bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Türkiye'nin demokrasi tarihi 1839-1950. Tevfik Çavdar. İmge Kitabevi, 1. baskı, Haziran 1995. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Aslı Kamgözen. Tevfik Çavdar, Türkiye'nin Demokrasi Tarihi 1839-1950. Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Politikadaki Hürriyet Bir Yığın Hürriyetsizliğin Anahtarı veya Ardına Kadar Açık Kapısıdır, diyor. Bu çok önemli ve aynı zamanda çok da acı bir saptamadır. Tanpınar şöyle devam ediyor. Ben bu kadar kendi zıddı ile beraber gelen ve zıtların altında kaybolan nesne görmedim. Kısa ömrümde 7-8 defa memleketimize geldiğini işittim. Neyin? Hürriyetin. Bir kere bile kimse bana gittiğini söylemediği halde 7-8 defa geldi. Ve o geldi diye sevincimizden davul zurna sokaklara fırladık. Bu hürriyeti sımsıkı yakalayamadığımıza göre demek ki kimsenin ona ihtiyacı yok. Türkiye'de hürriyet 1908 kuşağının özlemiydi. Bir heves içeriğini anlamadan peşinden koştuk. Ama o füsunkar hürriyeti yitirdiğimizi bile fark etmedik. Bu kitap Türkiye'de demokrasinin ilk yüzyılına değiniyor. Bu yüzyılda demokrasiyi onunla özdeş olan hürriyetler kümesini özümsediğimiz pek söylenemez. Yüzyılın oluşturduğu bazı kalıpları yinelemekle yetiniyoruz. Galiba demokrasiyi istemedik. Tevfik Çavdar, 1931 yılında İzmir'de doğdu. İstanbul İktisat Fakültesini bitirdikten sonra Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzun yıllar görev yaptı. Bu arada ABD ve İngiltere'de mesleki araştırmalarda bulundu. Orta Doğu Amme İdaresi SEK ve İdare Yüksek Okulu'nda aynı kurumun kamu yönetimi uzmanlık programında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü Master Programı'nda, ODTÜ Şehircilik Bölümü'nde değişik zamanlarda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1970'ten bu yana Türkiye'nin yakın dönem siyasi ve iktisadi tarihi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Değişik gazete ve dergilerde yayımlanan makale ve incelemelerinin yanı sıra 16 kitabı basılan Çavdar'ın Türkiye'de Liberalizm adlı kitabı daha önce İmge Kitabevi Yayınları'nca yayımlanmıştı. Türkiye'de demokrasi tarihinin ikinci cildi de yakında yayımlarımız arasında çıkacaktır. Gökyüzünü karartmaz mı acaba yetimlerin ve dulların tasası? Kardeşim, ne zaman dolacak söyle insanoğlunun çilesi? Ne zaman herkes alacak payını hürriyetten? Ne zaman pervasız söyleyecek şarkısını? Atilla İlhan. Sayfa 11. Öndeyiş. Babam, annem 1908 kuşağının temsilcileriydi. Yaşamları boyunca özgürlük özlemiyle yaşadılar fakat ona erişemediler. Bizler tek partinin disiplinli yöntemi içinde yetiştik. Saçlarımızın 3 numara boyundan, ayaklarımızdaki beykoz ayakkabılarına kadar soluk aldırmaz bir disiplini ve tek düzeliği yansıtırdık. Okuduklarımızdan oyunumuza kadar belirli kalıplar içinde kalma durumundaydık. Savaş yıllarının yoklukları da hepimizi bezdirmişti. Dondurucu kış soğuğunda sabahın 5'inde fırınların önünde kuyruğa girmek, şeker yerine pekmez, o da bulunursa kullanmak, delik ayakkabıların içine çocuk lastiğiyle ayakları sararak yağmura, kara önlem almak, elbiseleri ters yüz etmek ve yamamak. Böylesine yoksulluğa bile dayanılabilirdi. Yeter ki demokrasi kurum ve kurallarıyla işleyebilseydi. Bizim kuşak 1945'ten bu yana demokratikleşme özlemini taşıyor. 1968'lerin gençleri de aynı ideal için canlarını verdiler. Beklenen hürriyetin yerine 3 askeri darbe, süresini bile hesaplamadan bilemeyeceğimiz sıkı yönetimler geldi. 1980'lerde doğanları katarsak 4-5 kuşaktır demokratik bir toplumu göremedik. Bu kitap ülkemizdeki demokrasinin 100 yıllık serüvenini anlatmaya çalışıyor. 1950'den günümüze kadar olan dönemi de ikinci kitapta ele alacağız. Okunduğunda görülecektir ki elinizdeki yapıt bir ortak üründür. Değinilen her konuyla ilgili ayrıntılara inen sayısız araştırma yapılmış, yayınlarla kamuoyuna yansıtılmıştır. Elinizdeki kitap demokratikleşme sürecinin panoramik bir görüntüsüdür. Gazeteler, dergiler, kitaplar ve bunun gibi tüm yayınlar bu kitapta yansımalarını bulacaklardır. Tüm araştırmacılara, yazarlara, yorumculara teşekkür ve minnetlerimi sunmak isterim. Bu arada hemen her fırsatta Türkiye'deki demokrasi sorunlarını tartıştığım hocam, arkadaşım Profesör İdris Küçükömer'i de saygıyla, rahmetle anmak isterim. Bir teşekkürü de kitabın hazırlığında sonsuz sabrına tanık olduğum eşimle, müsveddeleri titizlikle daktilo ile yazan kızım Ebru Çavdar'a borçluyum. Mart 1995, Tevfik Çavdar. Özgürlüğü ararken. Bugün Türkiye'de hala demokrasiyi arıyoruz. Bugünkü sorunlarımızın kaynaklarını bulmak için geçmişe dönerek tarihi gelişime bir göz atmalı ve doğru saptamalar yapmalıyız. Bugünkü sorunlarımız Türk halkının kendi içine kapanık, demokrasiyi ve kendi haklarını savunma açısından duyarsız olmasından mı kaynaklanmaktadır? Yoksa bugünkü durumumuz başka koşullardan mı ortaya çıkmıştır? Yakın tarihimizi incelerken bazı kimseleri incitmekten çekinmemeli, olabildiğince nesnel davranmaya çalışmalıyız. Şimdi düşünelim ve tartışalım. Çünkü özgürlükleri özgürlük yapan tartışmalardır. Tanzimat'tan 1839 bu yana demokratikleşme sürüp gidiyor. Aslında demokratikleşme bir bakıma batıya öykünme şeklinde karşımıza çıkıyor. Örneğin batıda parlamenter düzen olduğu için demokratikleşmenin değil batılılaşma koşulu olarak Türkiye'de parlamenter sistemi istemek gibi. Demokratikleşme süreci ile hürriyet tarihi arasında bir özdeşlik söz konusudur. Arapça hur sözcüğünden gelen hürriyet kelimesi hukuki ve sosyal anlamda köleliğin karşıtı olarak kullanılmaktadır. Felsefi yaklaşımda ise kaderciliğin karşıtı yani irade serbestliği anlamında kullanılmaktadır. 18. yüzyıldaki Fransızcaya liberte olarak geçen sözcüğün karşılığı olarak kullanılmıştır. Eski bir sözlük olan hançeri sözlüğü hürriyeti yani liberteyi liberte civile, ruhsatı şeriye ve liberte politike, ruhsatı mülkiye olarak ikiye ayırıyor. Yani sivil özgürlükler, bireye bağlı şahsi özgürlükler ve siyasal özgürlükler, kamu özgürlükleri şeklinde tanımlanmaktadır. Hürriyet sözcüğünü Türkiye'de olduğu kadar dünyada da en iyi kullananlardan biri Namık Kemal'dir. Her fırsatta tüm yapıtlarında hürriyet kelimesini kullanmış ve yeni Osmanlıların Londra'da muhbirden ayrıldıkları zaman Ziya Paşa ile ortak çıkardıkları dergiciğin adı da Hürriyet olmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısında hürriyet Türk aydınının meşalesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemin önemli aydınlarından Sadullah Paşa 1878'de Paris sergisini anlatırken serginin kapısındaki bir heykel için şöyle demiştir. Merkezi kapının önünde bir hürriyet heykeliyle karşılaştım. Elinde bir asa vardı ve bir koltuğa oturmuştu. Görünüşü ve tavrıyla seyircilere şunu demek istiyordu. Ey değerli ziyaretçiler, insan gelişmesinin bu büyüleyici sergisine bakarken bütün bu ilerlemenin hürriyetin eseri olduğunu unutmayınız. Halklar ve uluslar mutlular. Şimdi hürriyetin himayesi altında yaşıyorlar. Böylece hürriyetsiz güvenlik, güvenliksiz gayret, gayretsiz refah ve refahsız mutluluk olmaz şeklinde bir denklem oluşmaktadır. Tarihte her çağda hürriyet aynı şekilde algılanmamıştır. Orta Çağ öncesindeki hürriyet anlayışında bireylerin egoizmi karşısında ilahi düzenin getirdiği bir sistem vardı. Böyle bir sistemde önce tanrıların sonra da tanrının getirdiği bir düzenle bireylerin bencilliği arasındaki dengeler hürriyeti tanımlamıştır. Orta Çağ'da Hristiyanlık'ta, Papalık'ta dini kurallar ile imparatorların mücadelesinde bazı hürriyetler ortaya çıkmıştır. Örneğin imparatorluklar hürriyeti, krallıklar hürriyeti, şövalyeler hürriyeti ve benzerleri. Üçüncü aşamada monarşi ile aristokratların arasındaki mücadele dolayısıyla hürriyet kavramı yeni değişimlere uğramıştır. Bir başka deyişle, 18. yüzyıl sonlarından itibaren burjuvazi ile aristokrasinin arasında gelişen mücadeleler, 19. yüzyıldan sonra ise burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki mücadeleler hürriyete yeni anlamlar kazandırmıştır. Bugün hürriyet denildiğinde tüm bunların bir bileşkesini anlamamız gerekiyor. Yani günümüzde kullanılan demokrasinin kökeninde olan ve adeta demokrasiyle özdeş olarak kullanılan hürriyet kelimesi tüm bu evrelerin bir bileşkesidir. Osmanlı döneminde yani Tanzimat'tan önce hürriyetin rahatlıkla belli bir şekilde yaşama geçirildiği dönem olup olmadığı bugünü anlamamız açısından çok önemlidir. Şimdi genelde yanlış algılanan, özellikle Şerif Mardin'in son zamanlarda çok güzel ele aldığı bir konuyu açıklığa kavuşturalım. Osmanlı döneminde halk ile padişah arasında temelde İslam'ın herkesçe bilinen iyiyi doğruyu savun, kötülüğü men et ilkesine dayanan zımni bir toplumsal sözleşme vardı. Padişah bu zımni toplumsal sözleşmenin aksine hareket ettiği zaman halkın ayaklanma hakkı kendiliğinden doğardı. Padişahların, padişah hanımlarının birbirleriyle çekişmeleri bir tarafa bırakılırsa, Osmanlı İmparatorluğu tarih boyunca bu zımni toplumsal sözleşmeden doğan birçok isyan yaşamıştır. Suhde isyanları, Celali isyanları ve İstanbul'daki çok sayıda ayaklanma bunlardandır. Dikkatle baktığımızda bu ayaklanmaların gerçekleşme sürecinin şöyle olduğunu görüyoruz. Öncelikle padişah çevresindeki kapı kullarının bürokrasinin halk ile padişah arasındaki zımni toplumsal sözleşmenin temel ilkesine aykırı hareket etmesi gerekiyor. Bu şekilde düzeni yozlaştırıcı bir hareket olduğunda ilk aşamada halk arasında çarşıda, pazarda bir dedikodu faslı başlıyor. Bu kampanyanın ikinci aşaması camilerde, vaazlarda biraz daha yüksek sesle devam ediyor. Üçüncü aşamada dönemin askeri gücü olan Yeniçerilerle siviller arasında bu noktada belirli bir fikir birliği oluyor. Sonuçta Yeniçerilerin önderliğinde bir isyan başlıyor. Kısaca ifade etmek gerekirse olayın bir sivil bir de askeri boyutu var. Bunu şöyle formüle edebiliriz. Madde 1. Siviller şikayet eder. Madde 2. Din adamları bu şikayete haklılık sağlar. Madde 3. Askerler de rejimi değiştirmek için gereken gücü sunar. 1826'da Vakai Hayriye'ye kadar böyle ola gelmiştir. O zamana kadar sivillerle yan yana olan, bazen aynı mesleği de yapan Yeniçeriler, asker, Vakai Hayriye ile Kışla'ya çekilmiş, böylece sivillerle asker arasındaki ilişki tamamen koparılmıştı. Hürriyetten her seferinde söz eden Namık Kemal, 14 Eylül 1868 tarihli Hürriyet gazetesinde insanları Vakai Hayriye'den beri feryattan alıkoyan Haliç'te binlerce Yeniçeri'nin çürüyen cesetlerinin görüntüsüydü. Çünkü Yeniçeriler devlet adamlarının baskısına karşı bir güç oluşturuyordu, diyor. Böylece Osmanlı zımni sözleşmesinin temelinden kaynaklanan ittifakın çözüldüğü yeni bir döneme girilmiş, ortaya eskinin iyiliğe yönelik dini ideal yerine iyiliğe yönelik bilim aracılığıyla toplumun korunmasına dönük laik bir toplum idealini esas alan yeni bir ittifak çıkmıştır. Şerif Mardin'in benim de katıldığım ifadesiyle Kemalist Türkiye bu tür bir meşrutiyet temeli üzerine kurulmuş ve iktidar bilenlere emanet edilmiştir. Türk hürriyet tarihinde politikanın giderek artan ölçüde salt laik aydınların işlevi haline gelmesi, Türkiye'de Anadolu'da yaşayan kitlelerin uzun tarihi deneyimlerinin sonuçlarının geri plana itilmesine neden olmuştur. Ülkemizde demokratik kurumlarda gözlenen bu durum bizler için büyük talihsizliktir. Sivillerle bağlantıyı kuracak olan zımni sözleşmenin ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan kopukluk, Türkiye'de çok partili yaşamın gecikmesine ve hala da yerleşememesine neden olmuştur. Bu eğitim kurumlarında okutulanın tersine çok önemli bir saptamadır. Kronolojik olarak devam ettiğimizde bundan sonra yeni Osmanlılar hareketini Namık Kemal'i, Şinasi'yi, Ziya Paşa'yı, daha sonra Genç Türk hareketini, Ali Rıza Bey ile başlayan İttihat ve Terakki'yi görüyoruz. Bütün bu çizgide sürekli olan bu bilenlerle asker arasındaki ilişkidir. 1908'de ikinci meşrutiyet veya eskilerin deyimiyle hürriyet ilan edilir. İkinci meşrutiyetin ilanı beraberinde çok partili yaşamı getirir. Bir yanda İttihat ve Terakki karşısında da muhalefet olarak daha bir ademi merkeziyetçi, bireysel özgürlükleri daha bir öne çıkaran çizgide Prens Sabahattin ve yandaşları vardır. Sonunda 31 Mart olur. Mahmut Şevket Paşa başkanlığındaki ordu İstanbul'u kurtarır, arkasından sıkı yönetim gelir. Türkiye'de ilk kez Mahmut Şevket Paşa döneminde kanun kuvvetinde kararname yetkisi hükümetlere verilir. Sonrasında kavgalı gürültülü 1912 seçimleri yapılır. Bu seçimde İttihat ve Terakki kazanır. Meclis içinde Hizbul Cedid, Yeni Çizgi adlı bir muhalefet grubu kurulur. Bu grup İttihat ve Terakki hükümetini devirerek her yerden, her partiden, her düşünceden adamı bir araya toplayan bir büyük kabine teşkil eder. Ancak araya Balkan Savaşı girer. Büyük kabine bekleneni veremez. İki Balkan Savaşı arasında 1913'te Babali baskını gerçekleşir. Babali baskını ile İttihat ve Terakki yeniden bu kez tek parti olarak iktidara gelir. Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesini, Sinop ve diğer tüm sürgün yerlerinde akla gelebilecek birçok düşünürün sindirilmesi izleyecektir. İttihat ve Terakki'nin sultası 1918 Kasım'ına yani Mondros Mütarekesi'ne kadar sürer. Mütareke ile çok partili yaşama geçilir. İlk kez sol partiler kurulur. 1919 seçimlerinde bir işçi, Numan Usta, Osmanlı Meclisi mebusanına girer. Ama 16 Mart 1920'de bu Osmanlı Meclisi mebusanı kapatılarak 23 Nisan'da TBMM yani 1. Meclis açılır. Ankara'daki mecliste biri adı Kuvayi Milliye'den gelen Müdafaa-i Hukuk grubu, diğeri muhalefet grubu olmak üzere iki grup ortaya çıkar. Birinci grupta Gazi ve arkadaşları, ikinci grupta aralarında çok ciddi insanların da bulunduğu muhalefet vardır. Ancak muhalefet sürekli yükselir. 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'dan sonra bu baskı iyice belirginleşir. Muhalefetin önde gelen milletvekillerinden Trabzon mebusu Ali Şükrü'nün Topal Osman tarafından öldürülüşünden sonra mecliste seçim kararı alınır. 1923'teki ikinci seçimde yalnızca Gazi'nin kabul ettiği adaylar meclise girer. Muhalefet bitmiştir. Böylece Cumhuriyet Halk Fırkası kurulur. 1924'te Terakkiperver Cumhuriyetçi Fırka bir muhalefet partisi olarak ortaya çıkar ama ömrü uzun olmaz. Önceleri Fethi Bey'in başbakanlığında işlerin suhuletle gitmesine karşın doğudaki Şeyh Said isyanı bahane edilerek olağanüstü tedbirler alınmaya başlanılır. 1925 Şubat'ında yeni tedbirlerin alınmasını isteyen Halk Fırkası'nın içindeki şahinlerin başında İsmet Paşa vardır. Bu arada İsmet Paşa başbakan olur. Takrir-i Sükun diye bilinen, izlerini bugüne kadar taşıdığımız ve ayrıca incelenmesi gereken yasa kabul edilir. Takrir-i Sükun'dan sonra muhalefet partileri, sendikalar, gazeteler kapatılır. 1926'daki suikast girişiminden sonra İzmir ve Ankara'daki istiklal mahkemelerinin potansiyel muhalefeti yok etmek amacıyla verdikleri idam, ki bunlar siyasi idamdır, kararları sonunda muhalefet iyice siner. Fakat muhalefetsiz, hürriyetsiz, neyin doğru neyin iyi gittiğini görme olanağı olmadığından işler yürümez. Bu arada 1930'da serbest fırka deneyimi yaşanır. Serbest fırka uydu bir fırkadır ve 5 ay dayanamayarak kendi kendini feshetmeye mecbur olur. 1930'lu yıllarda temelleri halk evleri, dil devrimi ve yeni bir tarih anlayışıyla atılan bir ideoloji benimsenir. Böylece başlayan bu yeni dönem üzerine çok şey söylenebilir. Örneğin 1934'te Halk Fırkası'nın 4. Büyük Kongresi'nde Genel Sekreter Recep Peker, Ankara'da aynı anda hoparlörlerle halka duyurulan söylevinde çok partili yaşamın bir nevi çürümüşlüğü temsil ettiğini söyleyecek kadar ileri gider. 1945'e gelindiğinde çok partili yaşamla birlikte muhalefet de görünmektedir. Muhalefet eskiden sivillerle asker arasındaki ittifakı, bu kez sivillerle din adamları arasındaki ittifaka dönüştürür. 1950'li yılların deneyimini birlikte yaşadık. bu devre birçok alanda demokratik hakların kısıtlandığı, sol düşünceye izin verilmediği, partilerin kapatıldığı ve böylece sol partilerin illegalliğe mecbur bırakıldığı bir devre olmuştur. Hatta çarpıcı bir örnek olarak Rus salatasının adının bile Amerikan salatası şeklinde değiştiğini söyleyebiliriz. Böylece kanımca Türkiye'de çok önemli bir dönüm noktası olan 1957 seçimlerine kadar gelinir. Bu seçimlerde muhalefette bulunan CHP, bugün bile anayasamızda olmazsa olmaz kurumlar olarak bilinen Anayasa Mahkemesi'nin, adli mercilerin dokunulmazlığının, yargı bağımsızlığının, üniversite özerkliğinin, basın özgürlüğünün madde madde sayıldığı, hatta çift meclisin bile yer aldığı ilk hedefler bildirgesini yayınlamıştır. 1960 sonrasına baktığımızda her darbeden sonra asker sivil deneyli belirli bir grubun çeşitli nedenlerle 10 yılda bir iktidarı değiştirdiğini gözlemliyoruz. Bu dönemlerde partiler, gazeteler kapatılmış, özgür düşünce kesinlikle ortadan kalkmıştır. Ülke insanları tek sesliliği övünülür bir özellik olarak görür hale getirilmiştir. Günümüzde bile bazı kesimler tek seslilikten övgüyle söz etmektedirler. Örneğin Güneydoğu'daki en küçük bir olayda halktan yükselen, bizlerden birinin aklına bile gelmeyen asker düdüğü ne zaman çalacak sorusu, o belli asker aydın grubundan herkesin beklentisi haline gelmektedir. Artık sivil güçlerin şikayetlerinin camilerde yansıtılması yerine bu defa kaynağı belli olmayan bir propagandanın gazetelerde yer aldığı görülmektedir. Ardından da bu böyle gitmez. Bu hükümet zayıf, bu hükümet yumruğunu masaya vurmuyor, gerektiği kadar sert olmuyor gibi sözlerle başka şeyler aranmaktadır. Demek ki Türkiye'de 1850'lerden günümüze özgürlük açısından sürekli bir budama ola gelmiş, yani hürriyet adına hürriyetler adeta ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'de sevdiğim yazarlardan biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün 23. sayfasında, politikadaki hürriyet, buranın altına önemli çiziyoruz, bir yan hürriyetsizliğin anahtarı veya ardına kadar açık kapısıdır, diyor. Bu çok önemli ve aynı zamanda çok da acı bir saptamadır. Tanpınar şöyle devam ediyor. Ben bu kadar kendi zıttı ile beraber gelen ve zıtların altında kaybolan nesne görmedim. Kısa ömrümde 7-8 defa memleketimize geldiğini işittim. Neyin? Hürriyetin. Bir kere bile kimse bana gittiğini söylemediği halde 7-8 defa geldi. Ve o geldi diye biz sevincimizden davul zurna sokaklara fırladık. Bu hürriyeti sımsıkı yakalayamadığımıza göre demek ki kimsenin ona ihtiyacı yok. Bu metin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı eserinde de görülen ve özellikle belli bir yaşı geride bırakmış olanların da ağır ağır inanmaya başladığı kötümserliğini çok güzel ifade etmektedir. Türkiye'de hürriyet 1908 kuşağının özlemiydi. 24 Temmuz 1908 günlerinde bıraktık her şeyi. Olaya Ömer Seyfettin'in unutulmaz tiplemesi Efruz Bey gibi baktık. Bir heves içeriğini anlamadan peşinden koştuk. Ama o füsunkar hürriyeti yitirdiğimizi bile anlamadık. Elinizdeki kitap Türkiye'de demokrasinin ilk yüzyılına değiniyor. Bu yüzyılda demokrasiyi onunla özdeş olan hürriyetler kümesini özümsediğimiz pek söylenemez. İlginç olan şu ki halkımızın hatta aydınlarımızın önemli bir bölümünün demokrasiyi ve onun uzantısı olan özgürlükleri sevdiğini de pek söyleyemeyiz. Yüzyılın oluşturduğu bazı kalıpları yinelemekle yetiniyoruz. Korkarım ki demokrasiyi istemedik. 1. Tanzimat'tan 2. Meşrutiyete 1839-1908.